Adımız ve
oyunumuz.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 7 Ağustos 2020 günlerden Cuma. Bu güzel Cuma gününde Ankara'dan sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün neler konuşacağız? Tüm Müslümanların hasretle beklediği, gözyaşı döktüğü, dualar ettiği, uzun yıllar sonra aslına rücu ettirilen Ayasofya-yı Kebir Camisi'ni konuşacağız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Ayasofya-yı Kebir Camii'nin ibadete açılmasını insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından canlı yayınımızda değerlendirecek. Efendim ardından Gölgenin Sesi köşemizde hayalbaz İshak II. Tekgül'ün yazıp oynattığı Hacivat Karagöz oyunu sizlerle olacak. Hayatın Sesleri başladı. Birazdan sohbetimize başlıyoruz.
Gözlerin bana dokunmadıkça şu aklım başımdan bıraktır bir an. Gün olup benden uzanmadıkça gecem günümden uzaktır. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Sözlerin bana yazılmadıkça meyalim içimde mecazdır lila. Ezgiler senden duyulmadıkça makamın dilimde Hicaz'dır lila. Oysa ben sana İstanbul derdim, oysa ben sana İstanbul derdim. Onun kadar derin ve yalnız sevdim. Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya?
Sen ve ben Leyla, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şehrin uyaklarıyız.
Gözlerimi alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Oysa ben sana...
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, Ayasofya'yı Kebir Camii'ni konuşacağız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan telefon attığımızda. Sayın Arslan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Sayın Mustafa Bey.
İyisinizdir inşallah.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler sormalı. Tüm
bizler
de dinleyicilerimize de selamlarımı, saygılarımızı arz ediyorum.
Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Malumunuz Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Böylelikle evet. Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı. Evet. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar da sevinç ve tebrik mesajları yayınladı. İşte kurbanlar kesildi, sosyal medyada yayınladılar. Müslümanlar bu anı yıllardır bekliyorlardı. 24 Temmuz'da sevinç ve gözyaşları birbirine karıştı adeta. Sayın evet. Başkan, Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını insan hakları bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii biz bugünden geriye dönerek o günün şartlarındaki bir olayı değerlendirmiş olacağız. Onun için o günün şartlarıyla bugünkü şartlar arasında farklılıklar olabilir. Ancak biz bugünden bakmak zorundayız diye düşünüyorum. Ve o çerçevede
evet,
olaya yaklaşacağım.
Tabii.
Şimdi tabii tarih boyunca her şey değişiyor. Olaylar, hukuklar, yaklaşımlar değişiyor. Zaman içerisinde ilerleme veya gerilemeler söz konusu olabiliyor. Ama önemli olan şey gelinen noktada hataların, yanlışların düzeltilmesi, daha ileriye gidilmesi, daha iyi, kendini sürekli yenilenmesidir. Toplumun yenilenmesi, hukukun yenilenmesi, siyasetin yenilenmesi ama insanlığın daima ileriye gidişinin arayışının olması gerekir. Dolayısıyla evet bir şey vardı, bir işlem vardı. Danıştay burada o işlemi iptal etti. İptal demek aslında bir anlamıyla hukuka uygun bulunmadı demek de olur. Hukuka uygun olan yolun devam ettirilmesi anlamına gelir. Bu aynı şekilde tabii Danıştay kararının bir de insan hakları boyutu var. Hukuk bir yönüyle insan zaten insan hakları anlamına da geliyor.
Hı hı.
Dolayısıyla şimdi biz olayı bugünden bakarak değerlendirmiş olacağız dedik. Ve hangi tarihe bakacağız? Aslında biz 1453'ü konuşmuyoruz. 1934'ü konuşuyoruz. Yani kiliseden camiye çevrilme olayına değil, camiden müzeye çevrilme olayına.
Camiden müzeye, evet.
Yani bir devlet kendi egemenlik alanında bir camiyi müzeye çevirebilir mi? Ne zaman çevirebilir? Hangi şartlarda çevirebilir? Bu yapılan işlem hukuka uygun mudur? İnsan haklarına uygun mudur? Diye buna sormamız gerekiyor. Şimdi bu yönüyle de baktığımızda, insan hakları boyutuyla baktığımızda
evet.
Bir şeyin değiştirilmesi için, işlemin yapılması için Önce şunu söylememiz lazım. Malum Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, sonra Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi ve diğer insan hakları sözleşmelerine baktığımızda din ve vicdan özgürlüğü temel insan hakları arasında değerlendiriliyor. Bir kişinin ibadet yapmasını kimse engelleyemez, devlet de engelleyemez. Bunun engellenmesi için kanunla belirlenen çok ciddi şeylerin olması lazım. Amaçların, gerekçelerin olması lazım. Demokratik toplumlar için gerekli olan düzenlemeler olması gerekir. Fakat ibadet mekanlarının kapatılması, camilerin kapatılması veya kullanım amaçlarının değiştirilmesi bu kapsamda değerlendirilir mi, değerlendirilemez mi? Bu önemli bir konudur. Tabii bu konuda dayanaklarımızın olması gerekiyor. Bunun bir dini dayanakları vardır diye de insan hakları hukuku bağlamında dayanakları söz konusudur. Din açısından baktığınızda tabii burada o Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşer onun açıklamasını yapmak, ama bizim de bildiğimiz kadarıyla bir yer vakıf olarak, cami amaçlı olarak tahsis edildikten sonra bu artık şeydir, başka bir amaçla kullanılamaz. Bunun vakıf olarak, şimdi konu oradan geçti. Ayasofya'da vakfiye olması dolayısıyla vakfiyesi vardı. Fatih'in vakfiyesi de söyleniyor. Bu doğrudur. Dolayısıyla oradan da mülkiyet haklarına giden bir açıklama söz konusu. Yani mülkiyet hakları ihlali vardı. Bu düzeltildi sonucuna varıyoruz. Ancak bu şey olmasaydı da, bir kişinin vakfettiği bir yer olmasaydı da, uzun dönemle cami olarak kullanılmış bir yer olması hasebiyle o zaten artık bir ibadet olarak devam ettirilmesi gerekiyordu.
Evet.
Şimdi yani bu Ayasofya olmayıp da bir mahalle camii olsa da burada devlet hemen oraya bir şekilde müdahale edemez. Statüsünü değiştiriyorum diyemez. O konuda yapılan değişiklikler ihlal niteliğine girebilir. Bu anlamıyla yani bu değişik yerlerde tartışmalar söz konusu oluyor. İbadet yerleri din ve vicdan özgürlüğü bağlamında korunacak yerler midir? İbadet kavramı ibadet mahallelerinde kapsar mı? Evet, bununla ilgili olarak söylenen şey ayinlerin törenlerin yapıldığı ibadet yerleri de korunmalı ve hatta inşa edilmesi de imkan dahilinde olmalı. Devlet de bu konuda hem bir olumsuz bir müdahalede bulunmaması gerekiyor, hem de yardımcı olması anlamında pozitif sorumlulukları var. Bu da söyleniyor. Bununla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in 1981 Genel Kurul Deklarasyonu var. Orada ibadet yerlerinin din ve inanç özgürlüğüyle bağlantılı olduğu ve bu amaçla kurulmasına ve inşa edilmesine müsaade edilmesi, engel olunmaması insan hakları gereği olarak söylenmiş durumda. Benzer şeyler yine İnsan Hakları Konseyi'nin açıklamalarında var. Keza özel raportörlerin dünyadaki değişik yerlere ilişkin raporlamaları var yaşanan olaylar dolayısıyla. Mesela Hindistan'a gitmişler. Türkiye'de azınlıkların ibadet yerleriyle ilgili tartışmalar olmuş. Keza Rusya'nın Romanya'daki hakimiyet dönemlerinde kiliseler arasında veya Romanya komünist yönetimiyle kiliseler arasındaki ihtilaflar da söz konusu olmuş. Hepsinde ibadet yerlerinin korunması konusunda devletlere negatif ve pozitif yükümlülükler yükleniyor. Bu anlamıyla da olay tamamen din ve vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek bir konu.
Evet. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi tamamen insan haklarına uygun ve din ve vicdan hürriyetine bağlı. Bunu vurgulamak
tabii, yani
gerekiyor sizin dediğiniz gibi.
Bizim kararlarımızda ve siyasilerimizin söylemlerimizde çokça geçti. Bu bizim egemenlik hakkımızdır dendi. Doğru, egemenlik hakkı kapsamında devlet veya toplum, millet burada bir işlem yapabilir. Şeyde de yargı kararında da vardı. Mülkiyet hakkı ihlali var. Bu mülkiyet hakkı ihlalinin düzeltilmesi de dendi. Bu da doğru. Ancak eksik kalan veya da aslında söylendi ama güçlü olarak söylenmedi. Bir de bunun işte inanç hakları bağlamında değerlendirilmesi söz konusu. Yani devlet benim egemenlik alanım deyip istediği gibi bir ibadet mahallinde tasarrufta bulunamaz. Dolayısıyla yani şimdi herhangi bir devlet geldi, yani Türkiye devleti de böyledir, İsrail'de de böyledir, Amerika'da da böyledir, Avustralya'da veya Avrupa'da da böyledir. Ben burada egemenlik haklarımı kullanıyorum, istediğim gibi açarım, kapatarım diyemez. Dememesi gerekir. Evet. Derse de o zaman büyük ihtimalle eğer insan hakları standartlarına uygun hareket etmediyse orada bir insan hakları ihlali, din ve vicdan hürriyeti ihlali söz konusudur dememiz gerekiyor.
Evet.
Yani o kadar da tek başına egemenlik haklarını kullanıyoruz diyeceğimiz bir alan değil.
Evet.
Dolayısıyla hukuka bağlı olmamız gerekir. Bu çerçeveden baktığımızda o tarihte niçin Ayasofya Camii müzeye çevrilmiştir sorusunun cevabını aramamız gerekiyor. Ona da baktığımızda karar bakan işte o zamanki Bakanlar Kurulu'nun kararına baktığımızda iki tane amaç gösteriliyor. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesiyle ilgili. Deniyor ki burası eşsiz bir mimarlık sanat abidesi. Eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin tarihi vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün şark alemini sevindireceği ve insanlara yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle bunun müzeye çevrilmesi diyor. İki tane şey var. Birisi şark alemini sevindirmek, ikincisi de insanlara yeni bir ilim müessesesi kazandırmak. Şimdi tabii olaya baktığımız zaman bunu hukukçu incelediği zaman der ki gerçekten bu amaç gerekli bir amaç mı? Zorunlu bir amaç mı? Elzem bir amaç mı? Buna müdahale etmeyi gerektiren bir şey mi? Bir de bunu sağlamaya elverişli mi? Ve bu bir demokratik toplum içinde gerekli mi? Onun demokratik toplum şartlarına uygun mu? Buradan baktığımızda şark alemini sevindirmekten bahsediyoruz. Ama gördüğümüz şu ki aslında şark alemi o tarihte üzüldü.
Evet.
Yani bu şark alemini bir alemi sevindirmek için ibadete, dine müdahale edilemez. Bu da insan hakları bağlamından kabul edilebilir gerekçe değil zaten.
Evet.
Yani ben batılıları sevindirmek için dinimden taviz veremem. Veya doğulları sevindirmek için dinimden taviz veremem. Eğer birileri ben sevindireceğim deyip benim dinime müdahale ederse o zaman da din ve vicdan hürriyetine müdahil olmuş olur. Yani haksız bir ihlalde bulunmuş olur. İkinci tarafı da yeni bir ilim müessesesi kazandırmak diyor. Yani nasıl bir ilim müessesesi kazandırılmış bu da net değil. Dolayısıyla bu konulardan da yani Danıştay bu konuya girmedi. Bu işin esasındaki bu yönlerine bakmadı ama girseydi bunlarda da aslında bu amaçların bu din ve vicdan hürriyetine, inanç hakkına müdahale haklı kılacak kuvvette bir gerekçe olmadığını söyleyebilirdi. Söylerdi. Ondan sonra ve hani bunu sağlamak için de elverişli bir yöntem olarak görmezdi.
Evet.
Dolayısıyla bu insan hakları bağlamında, hukuk bağlamında, idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğu bağlamında zaten doğru olmayan bir işlemdi. Tabii siyasi bir tarafı var olayın ama o siyasi tarafı benim buradan bilebilmem, söyleyebilmem mümkün değildir. O günün şartlarını, dönemin şartlarını ayrıca ilgilileri inceleyebilir ama bir hukukçu olarak, bir insan hakları ilgilisi olarak söyleyebileceğim bundan ibarettir. Bu nereye götürür bizi? Yani benim burada söylemek istediğim bu tipte yapılan Ayasofya değil, başka bir cami de varsa, başka bir ibadethane de varsa ona yapılan müdahaleler hepsi insan haklarına aykırılık teşkil eder ve bunların düzeltilmesi gerekir.
Evet. Süleyman Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız...
Burada şunu da eklemem gerekir. Bu camiye tekrar çevrildikten sonra müzeden görüyoruz ki hakikaten bu sefer bütün İslam alemi sevinmiştir. Ayağa kalkmıştır. Yani biz tabii görüşmelerimiz de oluyor. Başka ulusal kurumların temsilcileriyle de görüşüyoruz. Basına da takip ediyoruz ki hakikaten İslam dünyasında büyük bir hüzün, büyük bir mahzunluk vardı. O bir rahatlamaya, feraha çıktı. Bir mağduriyetin giderildiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla asıl yani bizim için de önemli olan odur. Hem egemenliğimizi ortaya koymuş olduk. Bu önemliydi. Hem şeyimizi, vatandaşlarımızı sevindirmiş olduk. Bu bir yanıyla da şunu da söyleyeyim, ekleme yapmak istiyorum.
Buyurun.
İlimle kazandırmaktan bahsediyorduk. Ayasofya ile birlikte aslında yanında bir medrese vardı. Tarihi bir medrese vardı. Zaman içerisinde yıkıldı, yeniden yapıldı ama hep devam etmişti. Bu Molla Hüsrev'in daha Sani Seman medreseleri yapılmadan önce ilk yapılan üniversitedir o medresede, Ayasofya'daydı. Onlar yıkıldılar. Yerine yenisi konulmamıştı ama ben onların da yapıldığına dair bilgiler alıyoruz. Yani okuduklarımız da var. İnşallah onun ilim üniversitesi de onun yanına kazandırılması gerekir. Ne varsa kayıplar onların yapılması lazım. Ama sadece bu iş Ayasofya ile ilgili değil. Geçmişe dönük tüm ihlallerin tekrar düzeltilmesi lazım. İnsanların içindeki yaraların kapatılması lazım. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Devlet milletiyle helalleşmesi lazım.
Evet.
Hiç kimsenin hakkı devlette kalmaması lazım. Millette kalmaması lazım. Birbirlerine rağmen yaşayan iki ayrı varlık konumunda kalmaması lazım. Devlet millet kaynaşması için bunların gerçekleşmesi lazım. Devletler vatandaşları devleti ile Allah'ı arasında bir tercihte bulunmak zorunda bırakmaması lazım.
Evet.
Sağlıklı bir toplum da sağlıklı bir devlette ancak böyle gelişir diyorum.
Evet, peki. Buyurun. Süleyman Bey, Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen yıl Ayasofya'nın durumu sorulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vatandaşlarımız isterlerse açarız demişti. Tabii ki bu bir süreç, hemen olmuyor ve geldiğimiz noktada Ayasofya cami olarak ibadete açıldı. Tabii bu cami olarak ibadete açılmasıyla iç ve dış kamuoyunda da çok tartışıldı, malumunuz bu konu. Peki cami kararı kimleri neden rahatsız etti? Batı'dan gelen tepkileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani tabii bu cami kararı olayın son noktalarından birisidir ama yani Batı'nın rahatsızlığı bugünün rahatsızlığı değildir. Batı Anadolu'nun fethinden de rahatsız, İstanbul'un fethinden de rahatsız. Ve bir şekilde bunlara da gözü var. Yani bunu reddetmememiz lazım ve bu şey sürekli de yükseltiliyor. Size hatırlatmış olalım. Malum bundan yani bir iki sene olmadı daha bu Yeni Zelanda'daki cami baskınına.
Evet.
Biliyoruz. Yani Sarant denen bir terörist camiye cuma namazına girdi ve 49 kişiyi orada taradı. Şehit etti hepsini.
Evet.
Malum.
Brenton Tarrant'ın evet terörist.
Evet. Ve o mesela orada bir manifestosu da vardı onun açıkladığı. Ve orada Ayasofya atıflarda bulunuyordu. Ne diyordu? Avrupa'ya gelirsen sizi öldürürüz. Konstantinopolis'e gelip tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız.
Evet. Doğru.
Gibi mesajlar vardı. Şimdi bu adam kendi başına hareket eden bir şey değildi. Onun da kendine göre bağlantılı olduğu örgütler, yapılar, istihbarat yapıları da vardı. Bunları görüyoruz. Yani Avrupa'da da bu İslam karşıtlığını tırmandırmaya çalışanlar var. Bunun bir yönüyle Türkiye'nin güçlenmesinden, İslam dünyasının güçlenmesinden dolayı karşı refleksler geliştirmeyi isteyenlerin olduğunu da biliyoruz. Tabii bu noktada bir diğer boyutuyla da baktığımızda Avrupa'daki İslam karşıtlığının yanında öbür tarafta örneğin Filistin'de Filistin'in işgalinin halen tamamlanmaya çalışıldığını, bu konuda İsrail'in desteklendiğini, mabetlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını, kaldırıldığını görüyoruz. Keza zaten Balkanlarda, Kafkaslarda birçok mabetlerin ortadan kaldırıldığını da biliyoruz. Bunların hepsi gerçek olan şeyler. Bu noktada bizim Müslüman kimliğimizle var olmamızı da Avrupa kabullenmesi lazım. Şimdi eğer burada rahatsız olmayacaksak o zaman bu konu konuda karşılıklı anlayışın geliştirilmesi lazım. Ben Avrupa'nın bu yaklaşımından siyasi olduğunu düşünüyorum. Şöyle de söyleyeyim. Bizim de yani yürek acılarımız var. Yani Filistin'deki kardeşlerimiz için, Mescid Aksa için bizim de yüreğimiz yanıyor. Her gün haberlerde gördüğümüzde yani evet. Kimin aslında şey yaptığını, hoşgörülü olduğunu, toleranslı olduğunu görüyoruz. Yani Osmanlı, Fatih, bakın şunu söylememizde fayda var. Hani kılıç hakkı kavramı hukuki bir kavram olduğunu sanmıyorum ben. Ama benim anladığım şey şudur. Aslında o zamanki hukukla yani bir yeri fethettiğiniz zaman hepsine bütün cami, kiliselerin, ibadethanelerine el koyabiliyordunuz. Ama onları yapmamış. Sadece birkaç camide bir değişme yapmış. O yani hepsine müdahale etmiyor ama bir söylediği değişiklik Fetih Camii gibi yapıyorum demiş. Onu tartışmanın dışında bırakarak söylüyorum. Ama hiç kimseye tutup da dinini değiştirmeyi, din ve ibadet özgürlüğünü engellemeyi düşünmemiş. Bilakis ona zemin hazırlamış. Yani evet. Bizans'ta olup da ben dinimi yaşayamadım diyen kimsenin olduğunu bilmiyoruz.
Peki.
Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla yani bu noktada da Avrupa ile karşılaştırdığımızda veya Batı ile karşılaştırdığımızda bugünün de şey yaptığımızda sadece ibadet mekanlarının geliştirilmesine, inşasına, korunmasına yani karşı çıkmaları bir tarafa bilakis dininden uzaklaştırılması için özel gayretler içerisinde olduklarını da görüyoruz ki
evet.
Yani bu birazcık medeniyetlerin dinlere bakışlarıyla da alakalı bir şeydir. Bu konuda ayrıca tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, Sayın Başkan, daha sorulacak çok sorun var ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz size programımıza katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
Bu Ayasofya Camii'nin açılmış olmasının tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlara vesile olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.
Amin. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Seni o yeğen hicran sen. Seni bilmez iki göz mez, sebepten kurdum sense hem sağ gözümün sol gözümün derman sen.
Ayasofya, rüzgarlar essin kubbende hürriyetin ta ezelden. Sen bizimsin, biz de senin.
Gölgenin Sesi.
Of, vay hak! Sever isen hayatı güller açar yüzünde. Ne bir kötülük kalır yüreğinde sözünde. Güzel bakan hoş görür, hoştur her şey özünde. Nur olur alem sana hem gece hem gününde.
Hanım, bir dilenci geldi galiba kapıya, bir bakıver şuraya o.
Aman diyeyim, açma kapıyı, kuruş paramız yok Karagöz.
Ah efendim ah, boşa dememişler laf erbabına söylenir diye. Ben ne derim sen ne anlarsın.
Ben ne bileyim sen ne sallarsın.
Derdi olmayana ne anlatsan vız gelir.
Dert babası mıyım ben yahu, bana niye anlatıyorsun?
Bir derdim yok efendim, lafın gelişi dedim.
Gelirken yemiş mi yedin?
Hayır yahu, laf olsun diye dedim.
Laf olsun diye laf mı denir acıvat?
Maksat muhabbetse denir elbet efendim.
Niye geldin birader, çevirmeden söyle be.
Karagözüm, sana bir teklifim var, gel hele.
Neymiş o?
Aşağı gelmezsen söylemem.
Söylemezsen gelmem.
Uzaktan olmaz, yanıma gel ki söyleyeyim.
Önce söyle, seversem geleyim.
Efendim, boynum tutuldu pencereye bakmaktan. Gel ki şöyle karşılıklı konuşalım.
Hava çok sıcak, dışarı çıkamam acıvat. Hanım kızıyor sonra.
Var ya başında ışkırlak.
Sensin o fırıldak.
Şapkanı diyorum yahu, ışkırlak değil mi adı?
Ha doğru doğru, ışkırlak. Ya seninki?
Onu da sende bakalım.
Ne bileyim yahu, garip bir adı vardı.
Başlığımın adı Börk, ucundan sarkana da Taylasan denir.
Aa, memnun oldum Taylı Hasan.
Hasan değil Taylasan, Hasan değil Kelasan. İşine gelmeyince anlamazdan gelirsin. Düzen böyle Hacivat. Aklı olan delirsin. Gel seninle birlikte kafayı sıfırlayalım. Yeni tıraş oldum, ihtiyacım yok, sağ ol. Dışını değil yahu, içini boşaltacağız. O nasıl oluyor be? Hafızayı mı sildireceğiz? Hayır efendim, kalıbı dinlendireceğiz. Ben gece dinlendirdim Hacivat. Deliksiz bir uyku çektim. Öylesi değil. Bu dediğim yılda bir yapılır. Anladım. Kese mi attıracağız? Hayır efendim. Hacamat mı yaptıracağız? Hayır yahu. Tatile gideceğiz. Tatile.
Ne? Tatil mi? Ben zaten çalışmıyorum köftör. Ne tatili be?
Çalışmamak başka, tatil başka kara gözüm.
Paralı adam işi o işler Hacivat. Bana gelmez.
Ben karşılarım masrafları kara gözüm. Birkaç gün kaçalım.
Ben kaçmam, nikahımla giderim Hacivat.
Yahu iki arkadaş 3 gün tatil yapalım. Ne olacak sanki?
İyi de nasıl olacak? Ben hiç tatile gitmedim ki.
Ben sana kılavuzluk yaparım.
Tamam, gidelim vallahi. Ama bir sorun var.
Neymiş o?
Hanımdan izin almam lazım.
Al iznini. Ben burada bekliyorum seni.
Hanım.
Ey.
Ey diyor yahu.
Oyalama beni karagöz, işim var.
Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim ya.
Niye söyleyecek? Söyle çabuk.
Ben diyorum Hacivat'la tatile gidiyorum.
Ne?
Ben Hacivat'la tatile gidiyorum.
Ne dedin, ne dedin?
Tatile gidebiliyor muyum dedim.
Kiminle gideceksin tatile bakayım?
Hacivat'la.
500 yıllık evliyiz. Bir kere bile tatile götürmedin beni. Hacivat'ımı götürüyorsun.
Ya Hacivat beni götürüyor ya. Bende para ne gezer?
Hayatta olmaz.
Ya yapma hanım. Ben bir bakayım. Eğer seversen bu tatil işini seni de götürürüm sonra.
Katiyen olmaz. Beni götürmeden gidersen bu eve bir daha dönme.
Hayda. İyi tamam ya, Allah Allah.
Ne oldu karagözüm, aldın mı izni?
Ne gezer Hacivat, katiyen olmaz diyor ya.
Neden?
Ya beni de götür ya sen de gitme diyor.
Vah vah, kötü oldu karagözüm.
Ne olacak şimdi?
Yapacak bir şey yok. Tatil işi yatar.
Ulan heveslenmiştim be.
Ya ne güzel yüzerdik serin serin, değil mi?
Yüzerdik vallahi.
Sonra da uzanırdık şöyle kumsala.
Uzanırdık vallahi.
Sonra buz gibi bir limonata ısmarlardım sana.
Oh mis.
Doğa yürüyüşü yapardık mesela ormanda.
Ormanda değil mi?
Ya.
Hacivat.
Efendim.
Gidelim be.
Nasıl gideceğiz efendim? Yenge eve almam demiş ya.
Ya dönünce bir çaresini bulur, barışırım ben.
Nasıl çıkacaksın evden?
Kaçarım.
Anlamadım.
Gece valizimi hazırlar, pencereden atlarım.
Emin misin?
Eminim. Canıma tak etti artık. Kaçır beni Hacivat.
Kaçıracağım seni karagözüm. Anlaştık. Sen hazırlığını yap.
Gece yarısı pencerenin önüne gelir, kuş gibi öterim. Kuş gibi mi? Ya duymazsam?
Köpek gibi havlarım o zaman.
Anlaştık. Ben gideyim de hazırlık yapayım.
Hadi görüşürüz karagözüm.
Görüşürüz ama macera olacak be. Ay, merhaba.
Ne oldu karagöz, ne yaptınız?
Ne olsun hanım, yine evde kaldım anlayacağın.
Gitti mi Hacivat?
Gitti gitti. Lalay lalay ray lalay. Ray ray ray ray ray.
Neşen yerinde görünüyor, bakıyorum da hayırdır?
Yok be, bedava tatili kaçırdık, ne neşesi.
Gözümün önünden ayrılma.
Buradayım ya, nereye gideceğim be? Allah Allah.
Kalk yardım et bana.
Tamam tamam, geliyorum bir dakika. Ay, saatte bayağı oldu. Uykun mu geldi hanım?
Yo.
Gözün kapanıyor gibi.
Yo.
İyi. Al şunu iç hanım.
Neymiş o?
Buz gibi ayran.
Hayırdır?
Canım çekti, sensiz içemedim. Bir bardak da sana yaptım.
Hayret.
Doğru, değil mi?
Güzel olmuş. Al, götür bardağı.
Ay, ay. Çok uykum geldi.
Kalk yerine yat o zaman. Esneyip durma karşımda.
Geç oldu bayağı yahu. Sen yatmıyor musun?
Yatarım ben sonra. Cik cik cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik. O nasıl kuş?
Tatil kuşu.
Ne kuşu?
Aman şey canım. Yaşlı kuş. Baykuş. Kış kış. Hadi kış.
Nerede kaldı bu adam yahu? Bir sürü yolumuz var. Hav hav hav hav hav. Hav hav hav hav.
Ama bu kimin köpeği kız? Ne pis havlıyor?
Hışt hışt.
Uykumu kaçırdı bu köpek.
Hoş durdun. Uykusunu kaçırdın bu köpek.
Hadi kara gözüm, geç kalıyoruz.
Uykusunu diyorum, kaçırdın diyorum.
Kiminle konuşuyorsun Karagöz?
Köpekle konuşuyorum hanım.
Aşk olsun efendim.
Anlaşıyorsunuz mu bari?
Kedi köpek gibi anlaşıyoruz.
Kola gitsin kapıdan.
Hadi canım sonra gel köpekçik. Hadi canım sonra gel köpekçik.
Acele et yahu, acele et. Ağaç oldum burada.
Şşt, tamam, sessiz ol 2 dakika.
O ne be?
Bakayım. Aa, bizim hanım uyumuş da horluyor.
E hadi o zaman hadi.
Korkuyorum Hacivat.
Korkma yahu, yanında ben varım.
Sen varsın değil mi? Sana güveniyorum.
Gel hadi gel, gün ağarmadan çıkmalıyız şehirden.
Geliyorum geliyorum.
Önce valizini at.
Yakala.
Ah, amma da ağarmış, tuğla mı koydun içine?
Evet, tuğla var içinde.
Ne tuğlası yahu?
Isıtıp ayağıma koyuyorum, gece soğuk olursa diye yanıma aldım.
Sahile gidiyoruz kara gözüm, ne soğuğu.
Beni olduğum gibi kabul etmezsen gelmem Hacivat.
Ya tamam tamam hadi atla.
Nasıl atlayayım yahu? Ya bir yerim kırılırsa?
Her zaman atlıyorsun ya pencereden. Şimdi de atla.
Dur bakayım.
Valizin üzerine atla.
Geliyorum. Hop. Küt. Ah. Ah.
İyi misin kara gözüm?
Ah acıyor.
Karagöz.
Eyvah, ben kaçıyorum.
Ne geziyorsun yerde?
Pencereden düştüm hanım.
O valiz ne geziyor yanında? Evden mi kaçıyordun yoksa?
Ne evi ya, ne kaçması?
Nerede o Hacivat? Yetişin komşular, kocamı kaçırıyorlar. Tırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Yahu bırakın beni, rica ediyorum bekçi bey. Adaletten kaçamazsınız yahu. Hacivat gözü kör olmasın himi. Utanmıyorsun değil mi kocaman adamı kaçırmaya? Kendi gönlüyle geldi efendim, zorla bir şey yok. Öyle mi Karagöz?
Aklımı çeldi yahu. Güzel vaatlerle kandırdı beni.
Seni tutuklayırım Hacivat uşağım. Adam kaçırmaktan suçlusun.
Karagöz'üm doğruyu söylesene. Ben kendim atladım pencereden diye.
Doğru mu söyle ya bu uşak?
Doğru söylüyor. Evet, ben kendim atladım.
Yıkıl karşımdan gözüm görmesin Karagöz. O zaman ortada suçlu kalmamıştır uşağım. Hadi size kolay diyorsun.
Hanım, affet beni. Nefsime yenik düştüm.
Sakın bu eve girme. Al valizini de, nerede isteyorsan orada yat.
Ya aç kapıyı be. Allah Allah. Hanım. Hacivat, kapıda kaldık iyi mi? Şimdi ne olacak?
Efendim, olan oldu. Yenge hanım seni birkaç gün görmek istemiyor demek ki.
İyi de nerede kalırım ben yahu? Size mi gitsek acaba?
Olmaz efendim. Kayınvalideler bizde. Bana bile yatacak yer yok.
Hayda. Nereye gideriz bu saatte Hacivat?
Gidelim de tatilimizi yapalım mecbur.
Gidelim mi diyorsun yani?
Yatacak yerimiz de yok. Mecbur gideceğiz.
Değil mi? Mecburiyetten yani.
Tabii canım. Keyfimize mi gidiyoruz sanki?
Hacivat, dönüşü var bir de bunun.
Sağlam kafayla düşünürüz denizde artık.
Denizde iyi mi düşünülür?
Tabii canım.
O zaman mecbur gideceğiz.
Keyfine değil ya.
Öyle ya.
Düş bakalım peşime.
İyi, hadi geç kalmayalım o zaman. Kapat. Mevzuyu kapat.
Efendim, hoş olsun gönüller diye keyfine bir oyun oynadık. Bazen dilimiz sürçtü, bazen lafı uzattık.
Hala uzatıyorsun Hacivat, geç kalıyoruz bak.
Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.
Gölgenin Sesi.
Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Hayatın Sesleri burada sona eriyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Mütahya'nın pınarları akışı devriyeler kol kol olmuş bakışı devri
sesleri.